Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yeni mekanımızda ikisi bir de karşınızdayız.
Taşınıyoruz böyle. Sürekli evet, bir oraya.
Değiştiriyoruz. Böylece değişik değişik bir sürü birbirinden farklı program yapıyormuş gibi gözüküyor. Sadece haberler değişmiyor. Şahıslar değişiyor, mekanlar değişiyor.
Benim hayalimde bir gün vapurda çekmek var ya bu programı.
Ya ben aslında üniversitede seyirci karşısında çekmek istiyordum da pek yemedi açıkçası. Yani buradan tesis hatal götür, üniversite yerle insanlar evet. Gelsin gitsin. Zor şeyler tabii. Evet. Kolay değil bunlar ne yazık ki. Ama inşallah bir gün seyirci karşısında bu tip programlar yaparız. Eğlenceli olur, güzel olur.
Yani daha canlı ve etkileşimli olur diye düşünüyorum. Yani
etkileşim yani. Gerçi biliyorsun bazen değişik yerlere de gidebilir. Biliyor. Evet. Yani yumurta falan da atabilirler yorumunu beğenmezlerse.
Değişik olabilir yani. Eleştiri şey her daim olacak. Evet. Şey olmazsa, fiziksel bir etkileşim olmazsa güzel olur. Evet. Sözlü olursa daha güzel olur.
İki tane haberim var teknoloji tarafında başlangıçta. İkisi de Türkiye'den önemli haberler. Biliyorsunuz AVAX denen bir proje, uçaklar var ve bu uçaklar gökyüzünde radar taraması yapıyorlar. Oldukça önemli erken uyarı sistemi açısından bir uçak daha havalanından kalkmadan AVAX'lar sayesinde anlayabiliyorsunuz. Amerika uzun yıllardır kullanıyor bunu. Büyük yolcu uçaklarının üstüne radarı montajlıyor, içerisine ekipmanı koyuyor ve gökyüzünden 7/24 sürekli olarak tarama yapıyorlar. Neden gökyüzünden radar taraması yapmak önemli?
Çünkü uçaklar havada uçtuğu için.
Bir o var, bir de radarlar arkadaşlar karadan tarama yaptıklarında dağ gibi engellere çarptıklarında arkasını göremiyorlar. Kör noktalar oluşuyor. Tabii coğrafi koşullardan, fiziksel etkenlerden etkileniyorlar. Bu etkileri en az indirmek için de en güzeli radarı gökyüzüne çıkartıp gökyüzünden tarama yapmak. AVAX'lar da bunu yapıyorlardı. Uçak biliyorsunuz çok yüksekten uçuyor ve kör nokta olmadan bütün her yeri canavar gibi tarıyor. 350 kilometre alanı kontrol altında tutabiliyor.
Kuş bakışı her yere görebiliyorsunuz.
Yani inanılmaz bir uçak. Şimdi biz bu uçaklardan biliyorsunuz 4 tane alacaktık. 2007'de bize teslim edilmeleri gerekiyordu. Ama bir projede gecikme oldu. Bir İsrail aramız bozuldu. Radar için gerekli bazı ekipmanları göndermediler firmaya. Proje uzadı da uzadı ve ilk uçağımızı birkaç hafta içinde, birkaç ay içinde teslim alacağız. Türk Hava Kuvvetleri'ne katılacak. Belki biz bunu sunarken ilk testlerine başlamışlardır, katılmıştır bile. Arkadaşlar 4 tane AVAX'a sahip olacağız ama bizim elimizdeki uçaklar daha modern uçaklar olacak. Çünkü ilk AVAX'lara baktığımız Amerika'nın kullandığı uçaklara şimdi görüntüleri de geliyor. Üstlerinde bir tane disk var. Bu disk dönmek zorunda. Normal eski radarlar gibi çalışıyor. Ve tam olarak 360 derece dönümünü tamamladıktan sonra ancak etrafındaki her şeyi operatörlere gösterebiliyor.
Tarayıp sunmuş. Tabii. Oluyor. Sonar atıyor demek ki sürekli olarak.
Bizim E-737 uçaklarının üzerinde bulunan radar ise dönmüyor. Döner bir parçaya sahip değil. Ve bu sayede de sürekli olarak operatörler 360 derece etraflarında ne olduğunu net bir şekilde sürekli görebiliyorlar.
Yani dönüşü tamamlamadan sürekli
evet,
olarak.
Evet, yenilikçi bir radara sahip. Uçağın içinde 10 tane operatör dönüşümlü olarak çalışacak. Ve bu personeli şöyle bir zorluğu olacak. Uçak havada yakıt ikmali yapabildiği için saatlerce havada kalabilecek. Yani yakıtı bitti aşağı iniyorum diye bir şey yok. Deniz altında çalışıyormuş ki uzun süre çalışacaklar. Tabii ki çalıştıkları yer yani denizaltı gibi bir yer. Bir sürü bilgisayar var, bir sürü kol, bir sürü düğme var. Öyle bir mekan duruyorlar. Denizaltıyı oldukça fazla benzetebiliriz aslında.
Yani denizaltı da birazcık kapalı mekan, klostrofobi olayı falan var ama şimdi yukarıda ne kadar gökyüzünde olsan da orada da kapalı bir alandasın.
Evet, cam yok çünkü çok fazla uçağın üzerinde. Böyle bir uçak artık envanterimize katılacak. Bunlardan 4 tane alacağız arkadaşlar. 1 milyar 600 bin dolarlık bir projeymiş. Ve bu projenin bize katkısı da şu olacak. Bu uçaklardan bir tanesi yurt dışında üretiliyor. 3 tanesi ise Tayı tarafından. Burada tamamen özelleştirilecek. Ve aslında içerisindeki telsiz ve GPS gibi ekipmanlar tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş. Yerli imkanlarla ürettiğimiz cihazlar olacak.
İlerleyen dönemlerde bu tarz teknolojileri kendimiz de geliştirebilecek.
Şimdi eğitim gören personel de var mesela. Bu eğitim gören personel uçağın hani buradaki bakımlarını tek başına yapacaklar. Yurt dışında eğitim görüyorlar. İster istemez bir bilgi nasıl yapılır tecrübesi bize aktarılacak diye düşünüyorum bu tarafta. Önemli bir projeydi gerçekten ve yakın zamanda da bu uçaklara sahip olacak olmamız güzel. Ama tabii zamanlama da manidar. Biz PKK ile savaşırken zamanda evet oldukça fazla katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir uçaktı. Ama biliyorsun şimdi sorun çözüldükten sonra veriyorlar. Yani sorunların çözülmesi değil de insanlar için.
Şimdi artık ekonomik yönden.
Evet, şimdi ekonomik herhalde. Yönden herhalde bir şey var ama bize oldukça da fazla ceza ödediler kontrat geciktikleri için. Yani 2007'den 2014'e geldiğimizde 7 sene geç alıyoruz uçakları. Oldukça enteresan durumlar var. Tabii biz gerisini bilemeyiz. Bunlar daha çok hükümet yetkililerinin uğraşması gereken konular.
Kurtlar Vadisi'nin el atması gereken
evet, bunlar
konular.
Bir sürü komplo teorisi üretebileceğin durumlar. Bir diğer önemli haber de bu akşam TürkSat 4A uydumuz fırlatılacak. Hatta akşam değil mi, gece saatlerine fırlatılacak. 23.09'da Kazakistan'daki Baykonur uzay üstünden fırlatılacakmış. Baykonur uzay üstünün yani uzaya çıkış, en kolay çıkış yapılan kapı olduğu konuşuluyor. Bize gelen basın bülteninde en azından böyle yazıyordu. TürkSat 4A uydusuyla beraber bu uydunun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkeleri yer alacak ve aslında bir haberleşme uydusu bu. Böylece TV kanallarımız çok daha farklı ülkelere yayın yapabilecek. Bu farklı ülkelerdeki tabii ki kanallardan da
bize gelmiş.
Tabii ücret alıp onların yayınlarında.
İletişimde herhangi bir katkısı olacak peki bunun? Sadece
şimdi TürkSat 4B'ye hazırlanıyor. TürkSat 4B'nin özelliklerine baktığımda internetin ulaştırılması açısından bir katkı sağlıyor. Ama TürkSat 4A'nın daha çok hani bu telekomünikasyon değil de TV yayınları için bir uydu olduğunu ben buradan anladım yani. Bilmiyorum, belki de yanlışım vardır. Umarım hani izleyenlerimiz daha iyisini biliyorlarsa düzeltirler. TürkSat 4A'yı Japon ve Türk mühendisler ortak geliştirmiş durumdalar. Mitsubishi Electronics'in DS-2000 platformu üstüne geliştirilmiş bir uydu bu. Ve bu uydunun geliştirilmesi esnasında şöyle bir güzel gelişme yaşanmış. Kaç tane de yaklaşık olarak 15 tane mühendisimiz arkadaşlar. Birebir uydunun geliştirilme aşamasında Japonya'da yer almışlar ve bundan sonraki Türk uydularının geliştirilmesinde Türkiye'de katkı sağlayacaklar. Hakikaten. Yani bir uydu nasıl yapılıyor, nasıl birleştiriliyor, parçalar hangi ortamlarda, ne düzende birbirine denk getirilmek
zorunda.
Bir önceki
zorunda. Haberde olduğu gibi aslında evet. Belli kendi elemanlarımızı, kendi bilim adamlarımızı veya teknik elemanlarımızı dışarıda yetiştirip ileriki projelerde daha etkin biçimde rol almalarını sağlayacağız.
Evet, daha etkin bir şekilde rol almalarını sağlayacağız. Uydu fırlatılacak. 9 saat sonra ilk sinyali almaya başlayacakmışız uydudan. Oldukça uzun bir yolculuğu var çünkü. Fakat tam olarak yayına girmesi nereden baksanız 3,5-4 ayı bulacak gibi gözüküyor. Çünkü uydudan işte performans testleri var. O yörüngeye koyuluyor, orada bir test yapılıyor, başka bir yörüngeye taşınıyor, burada başka bir test yapılıyor vesaire derken 3,5-4 ay sonunda çalışmaya başlayacakmış. TürkSat 4A ve 4B'nin %100 kapasite çalışma zamanında 2014'ün ortaları olarak gösteriyorlar.
Yani bu, sadece fırlatmakla olacak bir şey değil. Bunun beta aşaması, alfa aşaması falan var herhalde.
Tabii sinyal alacaklar, işte sinyal gönderecekler. Uyduda sorun var mı yok mu herhalde onları anlayacaklar. Ben tam bu işin içinde olmadığım için bilmiyorum ama.
Şey falan vardı ya, işte Gravity filminden hatırlarsan onu belli bir konuma oturtuyorlardır. Belki de yörüngesindeki yerini değiştirip.
Öyle olacak. Birkaç yörüngede değişecek zaten. Belli bir yerden sonra Türkiye'deki uydu iletişim istasyonundan sadece kontrolü sağlanacak. Güzel haberler. Uydularımızın çoğalması iyi ve 4B'nin de internet altyapısında özellikle yurt dışındaki diğer ülkelere uygun fiyatlı internet sağlama altyapısına sahip olması da ayrı bir gelişme. Ama buradaki o cümle benim ilgimi çekti. İşte TürkSat 4B'nin komşu ülkelere uygun fiyatlı internet altyapısı sağlanmasında yardımcı olacağı, işte ülkemizden onlara internet satışı yapacağımız konuşuluyor da bizim ülkemizde internet uygun fiyatlı değil, hani kaldı ki yakın yantarım. Komşulara uygun fiyatlı internet
şey gibi ya, doğalgaz falan yok bizde, petrol yok, bari uzaya şey fırlatıp internet satalım millete falan konumu.
Güzel olur yani, inşallah buradan karlı bir canım, yapı sağlarız. Ekonomik olarak bir katkısı olur bizlere diyoruz. İki tane önemli gelişme de bu ve uydu yapımının hani nasıl olduğunu öğrenen mühendislerimizin daha sonrasında burada %100 yerli uydular geliştirecek olması da bence asıl önemli konu.
İlerleyen dönemde.
Yani parayı boş harcamıyoruz sonuçta yurt dışında yaptırarak. Birileri bir şeyler öğreniyor. Sonunda katkı olacak. Gelişmeleri de kapı açılıyor.
Evet, teknoloji dünyası Türkiye için son dönemde gayet olumlu geçmiş ama oyun dünyasına baktığımız zaman üzücü bir haberle başlıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Witcher'ın ikinci oyunu Türkçe olarak gelmişti. Ancak maalesef Witcher 3'te yapımcı CD Projekt oyunun Türkçe dil desteğine sahip olmasına ihtiyaç duymamış. Bizim çeviri ekibimizin yaptığı açıklamaya bakılırsa zaten Witcher 2'nin yani bu Türkçe sürümlü hali 1000 tane bile satmamış diye bir söz geçti. Bilmiyorum ne kadar doğru. Gerçekten rakam olarak bana çok düşük geldi. Çünkü Steam üzerinden baktığın zaman Witcher serisi 3 dolar, 4 dolara falan satılan oyunlar ve hakikaten de üzerinde 50-60 saatini bir tek oyun üzerinde harcayabileceğin oyunlar. Buna rağmen satmamış olmaması çok ilginç. Acaba diyorum bu kutulu satışlara mı göre düzenlenmiş bir rakamdı yoksa dijital Steam üzerinden olmayan rakamlar mıydı? Çünkü 1000 kadar satmamış olmasa ya 1000 rakamı bana çok komik geliyor. 70 milyonluk bir ülkedeyiz ve genç nüfusumuzla oynuyoruz. Baktığın zaman işte bu free to play oyunların aldığı ilgi ortada. Buna rağmen nasıl oluyor da Witcher gibi bir oyun o kampanyalara rağmen bu kadar satmamış oluyor? Çok ilginç.
Şimdi oyunların satabilmesi için reklam çok önemli bir konu. Biliyorsun Sony bile bangır bangır reklam yapıyor. God of War'ın filan satış rakamları yine o reklamın yanında devede kulak kalır yani.
Evet, olabilir.
Satış
doğru.
Rakamları çok kurtarmıyor. CD Projekt'in doğal olarak bütçesi ortada. Ben çok fazla reklam yapıp insanlara Türkiye'den bunu alın, Türkçe oyun çıktı vesaire tarzını duyurabildiklerini düşünmüyorum. Ekstra olarak bizi izleyen birçok insanın zihniyeti de ortada, biliyorsun. Onlar için kopya oyun almamak aptallık. Kopya kullanmak varken, akıllıca bir yol varken böyle seçiyorlar. İşte görüyorlar, Türkçe oyunlar arkadaşlar satmadığı için çıkmayabiliyormuş demek. Ya
Sony'yi de bu konuda takdir etmek lazım. Belki de bilmiyoruz şu anda ne kadar sattığını ama tatmin edici olmayan satış rakamlarına rağmen böyle bir geleneği devam ettiriyorlar. Burada takdir ediyorum. Şöyle bir ilginçlik de var. Geçtim hani oyunun satmasını, imza toplama aşamasında Witcher 3'ün hani 10.000 olması bekleniyormuş. 10.000 imza, dijital imza karşılığında böyle bir projeyi CD Projekt'in karşısına çıkaracaklarmış. Bakın 10.000 kişi istiyor falan diye. 3.000'i zor toplamış. Dijital imzadan bahsediyorum. Sadece adını soyadını girecek. Hadi bu paylaşılmasa bile olur. Sadece mail adresini girecek ve evet ben bu oyunun Türkçe gelmesini istiyorum diyecekti. Ama bunu yapacak 10.000 adam bile bulamamışız. 3.000'de kalmışız. Yani çok ilginç geldi bana bu kadar. Belki de oyuna senin dediğin gibi reklam çok fazla yapılmadığı için aşina oyunun, değildir evet. İnsanlar. Ama mesela Skyrim'e bakıyorsun. Skyrim'de normalde yurt dışında 20 milyon falan satmış bir oyun. Onun da ülkemizdeki satışları çok matah değilmiş yani. Çok da beklendiği
değil. Hangi oyunu
değil.
Çok matah ki tava?
Ya zaten
Crysis şimdi, bile ben sana söyleyeyim. Dublaj parasını çıkartamamış düşün ki. Çok uygun fiyatla satılıyor diye.
Tabii canım. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi biz free to play oyunlara çok fazla ilgi var, talep var. Ya bu 2-2-4. Kimse bunu şey yapamaz, tersini söyleyemez. Mesela biz şimdi bölüm sonu canavar üzerinde yeni çıkmış olan bir free to play oyunun ilk izlemini yapıyoruz falan diyelim. İnsanlar diyor ki bu 5 para etmez, işte free to play oyun falan diyor. Öteki taraftan bakıyorsun zaten 60 dolarlık oyun almak aptallık veya salaklık olarak görünüyor. İstisnaları tabii bunun içine katmıyorum. Şimdi free to play'e gelmiyorsun. Çok dandik falan diyorsun. Daha yani oynamamışsın belki de içerik olarak pay to win mantığını taşımayan bir yapım. Öteki tarafta 60 dolarlık oyuna zaten yok istemem diyorsun, almam diyorsun. Peki ne oldu? Ya burada orada olması gereken şey ne? Ben hakikaten bazı noktalarda yani böyle kullanıcıları takip ediyorum, yorumlarını, eleştirilerini ele alıyorum ve acaba nasıl bir şey istiyorlar falan diye düşünüyorum ama bu noktada ben Türk oyuncusunun ne istediğini tam olarak anlayamadım.
Ne istiyorlar biliyor musun? Şimdi torrentten indirecek ya bunu. Adam kotaya takıldığında bile içine oturuyor verdiği internet parası. 50 liranın aslında şeyini yapıyor, hesabını
30
yapıyor.
30 GB ne var bu oyunun içinde ya falan mı
işte,
diyorlar?
Kopya indireceği oyunu inceleyip senin ona önermeni istiyor. Yani alacağından değil. Diyor ki free to play ile beni uğraştırma. Zaten onu indiririm yani. Ama sen bana diyor şu yeni çıkmışlardan hangisini indireceğimi göster. Yani umarım herhalde öyle onun değildir. Derdi odur öyle yazarım.
Umarım öyle değildir diye düşünüyorum. Zaten geçtiğimiz dönemde birkaç kere programımızda konuştuk bu konuları. Hani bir oyunu aldığın zaman, yani korsan olarak oynamadığın zaman değerini anlıyorsun diye. Tabii ki yani de şimdi burada öğrenci burada, arkadaşlarımızı ben
istisna ediyorum. Şunu söylüyorum zaten her zaman. Bakın arkadaşlar kopya kullanmanın hatalı bir şey olduğunu kanısına varın. Tamam mı? Bunu bilin. Kopya kullanın veya kullanmayın. Ben ona bir şey demiyorum ama insanlar kopyayı savunuyorlar. Yani tabii bunu canım. Savunma kısmı çok yanlış. Diyorlar ki sen hiç öğrenci hayatında kopya kullanmadın mı? Öğrenci hayatında tabii ki kullanmış olabilirsin. Ben bir şey söylemiyorum ama diyorum ki şunu. Savunmayın. Hani bunu savunulacak bir yanı yok.
Mesela ben de şimdi korsan oyun kullandım. Üniversite zamanında, lise zamanında, yatılı okulda okurken falan kullanıyorsun. Çünkü öyle bir geliyordu ki bize. PlayStation 1 almıştım ben çıktığı dönemde. Zaten içinde çiple birlikte geliyor. Sen o biz şey alırken zannediyorduk. O aldığımız oyunları normal oyun zannediyorduk. Korsan olduğunu bile anlamıyorduk. Bu kadar yaygındı. Ama şimdi yani bugün ben para kazanıyorken şeyi geçtim. Hani bir oyun editörü olarak bölüm sonu canavarında bu işten emeğimi verip para kazanan birisi olarak görmeyin beni. Normal bir oyuncu olarak bile ben korsan almamayı tercih ederim. O şekilde oyunlar bence daha fazla nasıl desem ki değeri artıyor. Buradan istersen bir diğer haberimize geçelim.
Tabii
Last of Us'ın devam oyunu ile ilgili çok ilginç haberler var. Naughty Dog devam oyununun yapılmasını istiyor. Şahsen ben oyuncu olarak o sonuna kalmasını isterim. Dokunulmamasını isterim.
İyi bitsin istiyorsun değil mi olay?
Ya o şekilde bitsin isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı sinema sektöründe de bu böyledir. Bazı sonlar vardır. Devamını getirilmesini isterler. Devam filmleri berbat olur maalesef. Toparlayamazsın ve senin o geçmişteki hatıralarının da mahvolmasına sebep olur. Hep istersin ki gönlünde öyle kalsın falan ama tabii Naughty Dog'a da bu noktada güveniyoruz. Hem yeni IP yapıyorlarmış arkadaşlar, onu da belirtelim. Yeni IP üzerinde de çalışıyorlarmış. Gerçekten de çok çalışkan ve başarılı bir ekip ama ben Last of Us'ın devam oyununu istemiyorum. Başka bir postapokaliptik oyun olabilir veya başka karakterler üzerinden olabilir. Ona da eyvallah ama Joel ve Ellie orada kalsın.
Ya yani aynı oyunu remake etsinler mesela, değil mi? Tekrar PlayStation 4'e şu grafikleri biraz daha elden geçirip şey olursa, falan.
Ya şu anda bile yani PlayStation 4 ve Xbox One'a baktığın zaman çok az oyunda Last of Us'ın grafiklerini yakalayan oyun vardır diye düşünüyorum. Evet. Evet, bunun sonrasında şeyi de hatırlatalım. Last of Us'ın arkadaşlar bugün DLC paketi yayınlandı. Left Behind isimli. Ellie'nin Joel'le buluşmadan önceki kısmını anlatıyor. Eğer $20'dan satışı yapılıyordu herhalde. Biz de YouTube serisini gerçekleştireceğiz ve yakında incelemesini yayınlayacağız. Umarım başarılı bir oyun olmuştur.
O fiyata değer aslında düşünecek
değer.
Olursan.
2 saat evet. sürüyor gerçi, biraz kısa sayılabilir ama hikaye babında gayet de doyurucu olduğu
söyleniyor. Oyunu severek oynayanlar zaten mutlaka indirmeye başlamışlardır bile. Yine haberimiz ise bilgisayar dünyasından. Nvidia biliyorsunuz enteresan bir firma haline aldı. Neden? Hem mobil tarafta at koşturuyor, hem işte iş sektörüne yönelik sunucular geliştiriyor. Hem de tabii ki biz oyun severlere yönelik oyun kartlarıyla karşımıza çıkıyor. Otomobiller için bile yongalı üreten bir firma haline almış durumda. Firmanın çeşitli mali sonuçları yayınlandı ve görünen o ki Nvidia mobil tarafta, cep telefonu ve tablet tarafında ne yazık ki aradığını tam olarak bulamamış durumda. Çünkü geçen dönemi mali sonuçlarıyla karşılaştırıldığında burada %10'luk bir düşüş var. K1'in de üreticiler tarafında çok da fazla beğenilmediği konuşuluyor. Grafik bölümüne baktığımızda ise burada %14'lük bir artış var. Son dönemde üst seviye ekran kartı satışlarının artması, oyuncuların bilgisayara doğru yönelmesi ki Xbox 360 da PlayStation 3'ün güç kaybı, PC'nin orada daha ileri gitmesinden sonra insanlar bir dönem biliyorsun o 1-2 senelik boşlukta PC'lere yöneldiler. Battlefield gibi oyunları, Battlefield 3 ile başladı bu trend aslında.
Evet.
Bilgisayarda oynamayı tercih ettiler ve bu Nvidia'nın yüzünü güldürmüş. Burada %14'lük bir gelir artışı yakalamışlar. Otomobil sektörüne de firmanın yüzünün güldüğünü görüyoruz ki aslında Tegra K1 için dediler ki işte mobil tarafta çok popüler değil, firmalar çok fazla hani aldırış etmiyor ama Nvidia bütün sunumlarını hep otomobil üreticileri üstüne odaklamıştı. Burada da otomobil sektöründe firmanın %18 gelir artışı yaşadığını görüyoruz ki önümüzdeki dönemlerde K1 bekleneni sağlar ve otomobil üreticileri tarafından kabul görürse Nvidia büyük ihtimalle gelecek sene belki de sadece otomobil ve oyun için odaklı ürünler üreten mobil tarafı belki de boşlamış bir film olarak karşımıza yer alabilir.
Ki aslında oyun odaklı derken konsol cephesinde de AMD'ye kaptırmış olması
evet,
konsolları
doğru.
çok
Haklısın.
Büyük bir dezavantaj oldu herhalde Nvidia açısından.
Oldukça büyük dezavantaj oldu. AMD tarafına geçtiğimizde ise AMD tarafında yine bir ekran kart duyurusu var. Radeon 265. GTX 750 ve 650 Ti Boost karşısına konan kart aslında HD 7850'nin tekrar isimlendirilmiş hali gibi duruyor. Fiyatında sadece bir revize yapılmış durumda ve bu kartların tam olarak karşısına denk getirildi. 24 tane Steam işlemcisine sahip, 64 tane TMU, 32 tane ROP ünitesi var. 256 bit GDDR5 belleklerle donatılmış 2 GB bellekle geliyor kart. Eğer hani bu sıralar giriş seviyesi, orta sınıfa yakın bir ekran kartı almak isteniyorsa bu kart düşünülebilir. Yine bir diğer yine ekran kartı duyurusu da var. Bu tarafta R9 280'in AMD tarafında hazırlandığı ve $300 artı ekran kartı pazarı için diş bilediği konuşuluyor. Yakında bu kartı da duyurabilirler deniyor ki aslında yakın dediğimiz tarihte çok yakın değil, Haziran aylarında piyasaya sürülebileceği konuşmakta. Peki bu ekran kartı nasıl bir kart olacak? Aslında bu da yeniden bir isimlendirme olarak düşünülebilir. 7950'nin yerini alacak. 1792 tane Steam işlemcisine sahip olacak. 32 ROP, 384.000 GDDR5 bellekler. 3 GB boyutta gelecekler. Bu ekran kartı şöyle önemli. Biliyorsunuz Bitcoin madenciliği, bu sanal para madenciliği son dönemde oldukça popüler ve AMD ekran kartlarının bu tarafta çok yüksek performans gösterdiği konuşuluyor. Bu kartta o tarafta popüler olan 7950'nin biraz daha uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Büyük ihtimalle bu madenciler, sanal para madencileri kapış kapış tüketecekler. Çünkü arıyoruz piyasada bulamıyoruz diyorlar.
Ya çıkış dönemi öncesinde Haziran olması biliyorsun sonbaharda bir oyun fırtınası yaşanır. Ona da bir hazırlık olabilir herhalde.
Belki olabilir Talha gerçekten.
Evet, biz sonraki oyun haberimize geçtiğimizde arkadaşlar Witcher'la başladık. Witcher'la devam edeceğiz ama tabii Witcher'dan ayrılmış bir ekip tarafından geliştirilmiş bağımsız bir yapım üzerine konuşacağız. Lords of the Fallen isimli RPG oyununun oynanış görüntüleri yayınlandı arkadaşlar. Şu anda siz de zaten ekranda izliyorsunuz. Oyunun öncelikle atmosfere değinmek lazım. İnanılmaz güzel bir atmosfer var. Hani o Game of Thrones'taki o karlı alacakaranlık havayı falan yansıtmışlar. Bilmiyorum bana o dünyayı anımsattı biraz. Dövüş dinamiklerine baktığımız zaman son dönemin popüler oyunlarından birisi özellikle hardcore oyuncular arasında Dark Souls serisine epey bir benzetildiğini görüyoruz. Çünkü hafiften böyle arena tarzı ilerleyişi var ve karşınıza çıkan dişli düşmanları indirip bir sonrakine doğru yol alıyorsunuz. Çok fazla çeşitli combo var. Bayağı bir silah kişiselleştirme ve farklı silah çeşitleri var. Beni son derece tatmin etti. Dark Souls gibi bir oyundan ilham almaları da bence hani Dark Souls'un kopyası diye adlandırılmamalı. Bu türde farklı bir tat olarak adlandırılması gerekiyor. Oyun 2011 yılından beri geliştiriliyordu zaten. 2-3 senedir yapım aşamasında olan bir oyun için gayet stabil duran taş gibi bir oynanabilirliği var. Bilmiyorum sen bu tarz oyunlara ilgi gösteriyor musun?
Ben bunlara
sen vaktin olmuyor genelde biliyorum.
Zamanında ilerli adam döv derim bunlara. Hani
Final Fight vardı tarzı. Ya Final
evet,
Fight
tam,
vardı.
Tam öyle ilerli adam döv oyunlarından bir tanesi. Bunları aslında hani öne çıkartan şey konunun işlenişi oluyor.
Evet.
Hikayeyi nasıl yaptıkları çok önemli. Mesela God of War'da aslında bakacak olursan gidersin bir yere çok basittir ilerleyiş. Fış diye etraf kapanır. Yani arena mantığına dönüşür. Bir sürü karakter gelir. Öldürürsün, öldürürsün, öldürürsün. Ama ondan sonra konuyu öyle bir bağlar, öyle bir konuşma, öyle bir konu akışı vardır ki sen hiçbir zaman o aradaki o arenaları görmezsin yani. Yani arenaların ilerlediğini hissetmezsin.
Ya şöyle katılıyorum sana. Çünkü God of War yapımcısının o ilk oyunu yapan, şu anda ismi aklımda değil arkadaşlar kusura bakmayın, şöyle bir şey demişti. Biz God of War'u son derece böyle hani öyle derin oyun mekanikleri içeren bir oyun değil demişti. Evet çok güzel bir oyun ama hack and slash olayını, o beat'em up olayını çok güzel bir şekilde oyunculara veren, kontrol değerde hissettiren bir oyundu. Bu konuda çok önemli bir iş çıkartmıştı. Şimdi sen deyince aklıma o geldi. Çok da aslında derin bir oyun işlemine sahip olan bir oyun değil God of War ama mevcut olan oynanabilirliğini de en üst seviyede tutan oyun. Yani onun üzerine var mıdır bilmiyorum. Hani God of War'dan sonra o tarzda çok mesela Dante's Inferno falan çıktı ama pek tutmadı. Devil May Cry birazcık daha şu temat falan giriyor
evet,
işin içine.
O
biraz
yaşar.
Ayrılıyor.
Ya orada şey çok önemli. Mesela Modern Warfare serisi neden çok sevdi Call of Duty serisi? Vuruş hissi denen bir olay var. Evet. Hani vurduğunu hissediyorsun. Gerçekten o an bir tık sesi geliyor. İşte o imleç büyüyüp küçülüyor falan filan. O vuruş hissi
kesinlikle
çok önemli bir olay. Şimdi God of War'a bakıyorsun. O her vurduğunda aslında bir oyun şöyle bir saniyelik bir duraklar. Hani tak tak
yani
hissedersin yani onu.
Vurduğun zaman evet, hafiften
gücü hissedersin.
Tokat yapışıyormuş adamın
evet.
Suratına gibi.
Yani vuruş hissi çok önemli. Bu oyunların başarısının altında bence o yatıyor. Çünkü düz gittiğinde böyle şak şuk kağıt kesiyormuş gibi gittiğinde olmuyor ama her vuruşunda adam biraz zorlandığında, titreşimi hissettiğinde falan kavruyorsun oyunu. Mesela bak Final Fight'a falan hani hatırlayanlar tabii olacaklardır. Orada
salonlarında
böyle vurduğun zaman aslında yine bir mini saniyelik bir duraklama yaşıyorsun. Tak tak tak böyle hissettirir sana. O çok önemli bir olay.
Evet, kesinlikle God of War'da umarız God of War dedik ama sürekli olarak Lords of the Fallen'da
God of War'dan çok
God of War'a geçtik ama tabii birazcık yapı olarak ona benzetebileceğimiz bir oyun her ne kadar aksiyon RPG oyunu olsa da Lords of the Fallen görsel olarak da çok başarılı bir oyun. Siz zaten arkadaşlar görüntüleri de gördünüz. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki duyurumuza geçelim. Slightly Mad Studios Need for Speed Shift oyunuyla kendini duyurdu. Bağımsız bir yapımcı. Ardından daha sonra Project Cars isimli böyle görselliğiyle dudak uçuklatan bir yapım üzerinde çalışıyorlar şu sıralar. Ve bir free to play oyun duyurdular. Yani mevcut Project Cars henüz çıkışını yapmadı ama bununla birlikte bir de free to play oyun üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Oyunumuzun adı World of Speed. Yani zaten şöyle bir şey var. Need for Speed Shift'te beğenilen bir oyundu. Slightly Mad Studios da bağımsız olarak oyun geliştirdiği için hani her yıl geleneksel olarak çıkan Need for Speed oyunlarından farklı olarak böyle oturmuş adam gibi adam bir araba yarışıyla karşı karşıya olacağız gibi gözüküyor. Bir de şey yapmışlar adamlar bence. Ya biz bu oyun üzerinde yıllardır çalışıyoruz ama satmazsa de free to play oyun yapalım da şey olmasın hani ya arada açık, kaynamasın diye bir şey yapmışlar.
Açık dünya araba yarışı biraz garip bir olgu. Aslında ben tam alışamadım. Hani oynuyorum biliyorsun şu anda konsollarda
İlk
var.
Burnout'ta denenmişti herhalde.
Evet, ya olmuyor ya orada bir eksiklik
hangi
oluyor.
Paradise'da denendi.
Paradise'da denendi ama bilmiyorum böyle bir kavrayamıyorsun. Neden? Orada çünkü şey lazım bence. Karakter olarak arabadan inmeniz lazım. Bir etkileşim kurman lazım. Yani hep arabanın içinde araba garaj döngüsü çok sıkıcı bir şey
evet,
daha.
Evet açık dünya oynanışında ya birazcık mekanikleri falan değiştirmeli lazım. Bakış açılarını değiştirmeli
evet, yani
lazım.
Adamla yani. İnip bir görev yapman mutlaka lazım. Bak yine arabanın üstüne odaklansınlar. Tamam arabalar mükemmel olsun.
Arada bir adamın
üstüne koy. Ama bir görev yap. Yani adamla in. Bir yerden bir evra al, sonra polisler seni görsün filan ama ondan sonra arabana binip şey yap yani. Gerçekten
devam et.
Topukla ve bir yere gitmeye ulaş, yani bir döngü olsun.
Need for Speed The Run vardı yanlış hatırlamıyorsam bu tarzda. Birazcık
i̇şte konu koymaya çalıştılar
vesaire falan ama kimisi eleştirdi, kimisi beğendi
falan. Bakma Most Wanted Underground falan da hep konuludur. Hani konusuz
tabii, tabii.
Değildir.
Arada
konu
sunumlar
akışı
falan gerçekleşiyordu.
Evet. Ama burada bir karakter lazım yani arabadan inen. arada o şeyi doğallığı yaşatan bir karakter tamam, bence
ben
gerekli.
Ben bu adamlara şey yapacağım abi, mesaj atacağım. Arabadan insin bir tane arabadan inen adam istiyorum.
Mesut Çevik böyle istiyor dersin.
İstiyor diyelim. Tabii World of Speed arkadaşlar büyük merakla bekleyen oyunlar arasında yer alıyor. Kapalı, bahar döneminde kapalı beta'ya girecekmiş. Kayıt yaptırmak isterseniz ilgili siteyi bölüm sonu canavar üzerinden bu oyunun künyesine ulaşarak haberlerden bulabilirsiniz.
Şimdi mini bilgisayar olayı son dönemde gelişen bir olgu. Her ne kadar Steam Machines kısmı birazcık balon gibi patlasa da.
Bence patladı
evet,
ya.
Bence patladı bile.
O rakam
bile.
Fiyat satış fiyatlarını gördükten
sonra. Hikaye oldu. SteamOS falan da şu anda.
Hiç gerek yok.
Şu anda böyle çok böyle desteklenecek bir sistem değil bence. İlerisine bakmak lazım. Hani Valve bile kaç tane oyun çıkarttık o tarafa.
Valve'den ben hiç böyle bir şey beklemiyordum ama yani, mantıklı, her cebe uyacak ve PC oyunculuğunu bir ileri safhaya taşıyacak bir şey olarak bir şeyler bekliyordum.
Olmadı,
ancak olmadı açıkçası. En azından şu ana kadar gördüklerim beni pek de cezbetmedi.
Evet, sıradaki haberimiz de bir mikro PC ile, mini PC ile ilgili. Axiomtek isimli, zaten altta yazıyor şu anda firmanın ismi.
Axiomtek.
Nasıl okunuyor bilmiyorum. Axiomtek falan herhalde, böyle bir değişik şeyi vardı bunun. Dünyanın en güçlü Pico TX anakartını duyurmuş durumda. Bu anakartını daha güçlü yapıyor diğerlerine göre. Üzerinde aslında tam boyutlarda mini PCI Express slotundan tutun da işte Core 7 işlemciye kadar her şey donatılmış durumda. USB 3.0 portu var. İşte mini SATA portlarına sahibiz. Direkt olarak yeni SSD'leri bu cihaza takabiliyorsunuz. Mini minnacık bir anakart ama masaüstü bilgisayarımızın performansını bize sunabilecek. Nerelerde kullanılabilir? Hepsi bir arada bilgisayarları daha güçlü hale getirmek için bunları görebiliriz. Endüstriyel yapılarda artık o endüstriyel yapıları tasarlayan mühendislere çok daha güçlü bir platform altyapısı sunulmuş olacak bununla beraber. Bir de mini oyuncu PC'lerinde biliyorsunuz Intel'in yeni HD Graphics Iris Pro Yonga setleri oldukça iyi iş çıkartıyorlar onboard grafik olmasına rağmen. Belki bunlarla beraber mini oyun bilgisayarı olarak daha uygun fiyatlı, daha az yer kaplayan, daha çok iş yapabilen makineler de ortaya çıkar. Çünkü bu makinelerin sadece oyun oynatması yetmiyor. Bir video işleyeceğin zaman da yüksek performans vermesi lazım. İşte bu anakart bunu sağlayabilecek gibi duruyor. Bir diğer haberimiz de var. Bir klavye ile ilgili, mekanik klavye. Cooler Master, GM Storm Mac klavyelerinin limitli versiyonlarını duyurmuş durumda. Özelleştirmeler mevcut. Çeşitli takımların işte logoları var.
Hiç beğenmedim abi.
Var. Ben de beğenmedim açıkçası.
Hiç beğenmedim çünkü öyle bir klavyeyi koymak için bildiğin şövalye masası falan olması
çok
lazım.
Çok büyük bir klavye zaten. Hem 75 tane farklı makro atanabilen 5 tane makro tuşu var. Şimdi 75 makro diyor, 5 tane makro tuşumuz var. Tabii ki çok kullanışlı olmayacaklar eğer o 5 makro tuşuna 75 makro atarsanız. Nasıl yapıyorsunuz? Profiller arasında geçiyorsun. Hangi profildeydim, hangi profile hangi makroyu koydum da bulacağım da bilmiyorum.
Ölme şeyim ölme.
Yani birazcık öyle olmuş. Bir özelliği var. İçinde ARM tabanlı bir işlemci var ve 60 tane tuş aynı anda basabiliyorsunuz mesela. Bilmiyorum nerede lazım olur da 60 tuş aynı anda bastığınızda.
MMO oyunlarında
evet,
lazım.
Evet, direkt olarak gönderebiliyor karşıya bu bilgiyi. Aynı zamanda tabii ki USB 3.0 üzerinden bilgisayarınızla bağlanıyor. Üzerinde 2 tane USB 3.0 çıkışı var ve ses kartı da var içerisinde. Bu biliyorsun aslında yeni klavyelerde çok modern bir şey. USB'den bağlandığında bir de ses kartı olarak tanıtıyor kendini bilgisayara. Böylece en azından İletişim kuracağınız, o arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz kulaklık mikrofon setini klavyesinden bağlayarak ayırıyorsun sistemden.
Şey daha güzel olmuş. Yani böyle kablonun arkaya kadar uzanmaması, bazen oynarken heyecanlanıp araya girmesi o kablonun
tabii sıkıntı yaşayabiliyorsun.
Olabiliyor.
Bunda sadece klavyeyle bağlantı kurabileceksiniz. Açıkçası benim hoşuma gitti. Güzel bir klavye. Yani daha doğrusu
görüntü olarak
evet.
Görüntü olarak hoşuma gitmedi.
Çok büyük ama
işlevsel olarak
evet, işlevleri hoşuma gitti.
Hoşuma gitti ama ben yine de tasarım olarak bilmiyorum.
Yok, tasarım olarak şöyle limited edition'denmiş. Üstündeki desenler falan hoş değil ama bu özellikler eminim ki
tabii, özellik
bir sonraki
olarak,
nesle aktarılacak.
Evet, nitelik olarak gayet evet. Güzel gözüküyor. Şimdi gelelim çok ilginç bir habere. Bizim daha önce senin de Xbox One'da konuşurken belirttiğin bazı Xbox One takipçisi arkadaşların kızdığı bir konuya geçelim istersen. Sniper Elite 3'ün geçtiğimiz hafta bir gameplay videosunu evet. Aktarmıştık buradan arkadaşlara. Daha sonra belki de isimlerini yapmak için mi diyelim veya oyun şeyleri röportaj yaparken sordular da ona cevaben mi söylediler bilmiyorum ama İngiliz menşe yapımcı Rebellion, Sniper Elite serisinin geliştiricisi, Xbox One'ın SRAM'ının çok küçük olduğu ve bundan sebep 1080p oyunları geliştirmenin çok zor olduğunu ama bu zamanla aşılabilecek bir şey olduğunu söyledi.
Mesut Çevik'e katılıyorum ya da eklemiş aslında alt tarafta. Böyle bir şey
yani şöyle bir şey söylüyor Rebellion'ın CEO'su. Bir önceki nesilde PlayStation 3 için oyun geliştirmek ne kadar ekstra zaman gerektiriyorsa Xbox 360'da yapmak daha kolaysa, şimdi bu nesilde bu tamamen değişmiş durumda. Eğer 1080p oyun geliştirmek istiyorsanız Xbox One'a daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Cihazı daha fazla tanımanız gerekecek ve SRAM'ı bu küçük yetersiz olan SRAM'ı daha başarılı bir şekilde kullanmanız gerekecek.
Sadece SRAM'ı değil, biliyorsun GPU'nun shader'ı da daha düşük. Yani daha güçsüz bir GPU var. SRAM'ı falan geçtim yani bellek
bağlı. Yani şey diyorlar, ilk günlerimiz çok korkunç geçmişti Xbox One yapımcı kitleriyle, ama şimdi daha iyi konumdayız ve her iki konsolda da oyunumuzu 1080p olarak çıkaracağız diyor. Ama ekliyor, yani böyle bir sıkıntısı var bu cihazın diyor. Şimdi benim aklıma da şu geliyor. Artık oyun endüstrisi inanılmaz bir şekilde gelişmiş. Oyun yapım maliyetleri inanılmaz şekilde artmış. İşte yapımcılar mümkün olduğunca kısa sürede oyunu bitirip zaten yeterince kesiyorlar onları. 3 saatlik, 4 saatlik oraya. Araya da DLC atıyorlar falan. Bu şekilde para kazanmaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde bir de SRAM'a yönelmek, tabii ki de burada bir kitlenin de etkisi söz konusu. Tutup da atıyorum Xbox One'ın satışları PlayStation 4'ü geçerse tabii ki de ona daha fazla yönelip onun üzerine oyun geliştirecekler, ama bir de PlayStation 4'ün satışları ki ilerleyen haberde ona da değineceğiz, ikiye katlamış durumda şu anda Amerika'da. Yani deplasmanda PlayStation 4 öne geçmiş durumda. Böyle bir şey söz konusu. Bakalım yani Xbox One neler yapacak? Sen zaten daha önce belirtmiştin SRAM'ın bile yeterli olmayacağını. Sonradan üstünde, eklenmiş bir şeydi SRAM'da.
Evet, ya kağıt üzerinde zaten daha güçsüz bir konsol. Teknik olarak daha güçsüz bir konsol. Microsoft biliyorsun en son ne yaptı? %10'luk ayrılmış olan Kinect tarafının %2'sini sisteme, %8'ini tekrar işte developerlara geri iade etti. Ha, bilmiyorum o konsolda, hatta son dedikodular var. Çok ciddi dedikodular bunlar. 2 sene içinde cihazın güncellenebileceği hakkında dedikodular
donanımsal
çıktı.
Donanımsal olarak güncellemeden, evet, çünkü bahsediyoruz değil mi?
Hani her ne kadar bizim şeyde, yani okuyucu kitlemizde, izleyici kitlemizde itiraz eden bazı yazılar görsek de Microsoft bunun altından kalkar falan halledebilir diye de, dünya genelinde tartışılan bir konu cihaz güçsüz arkadaşlar.
Yani şöyle bir şey var. Yazılımsal anlamda evet belki üstesinden gelebilir. 1080p oyunu olmaz. 900p oyunu olur falan, ama hani ilerleyen dönemlerde baktığımız zaman eğer oyun geliştiricileri bu trikli diyelim, yani birazcık uğraştıran yapısıyla Xbox One'ın baş edemez de ya aman böyle olsun 900p yayınlayalım bunda da derlerse, ilerleyen dönemlerde daha fazla PlayStation 4 cephesinde 1080p oyun, Xbox One cephesinde 900p oyun göreceğiz. Ha, şahsen beni hiç enterese etmiyor. Genel olarak bu 1080p 60fps oranına hasta olan grafik fetişi arkadaşlara istinaden böyle bir haber sunumu gerçekleştirdim.
Ama şey çok fark ediyor, onu net bir şekilde söyleyeyim. Hani 1080p'de bir oyun oynayın, sonra aynı monitörde aynı oyunu, PC'de bunu çok rahat yapabilirsiniz, 720p'de açın. Aradaki fark uçurum yani. Net, evet, bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Full HD panele sahipseniz arkadaşlar, o panelde aynı çözünürlükte yayın çalıştırmanız lazım ki keskin bir görüntü elde edebilin. Yani net bir şeyler görebilin. Eğer siz daha alt çözünürlükte çalıştırırsanız o görüntü biraz bulanır, çamurlaşır. Ben de yeni nesil konsolda açıkçası o paneli tam olarak kullanmak istiyorum. Artık herkeste Full HD panel var.
Benim aklımda sadece şu an Remedy'nin geliştirdiği Quantum Break var.
O merak ediyorsun nasıl olacak.
Evet, yani ben Xbox One'ı sırf oyun için bile alabilirim. Yani geçmiş dönemde adamların yapmış olduğu oyunlara baktığınızda gerçekten de heyecan verici. Bir diğer haberimize geçelim. Yine geçtiğimiz haftalarda duyurusunu gerçekleştirdiğimiz, burada sizlere aktardığımız Left 4 Dead serisinin yapımcısı olan Turtle Rock Studios'un Evolve isimli oyunundan ilk oynanış görüntüleri yayınlandı arkadaşlar. Görsel olarak baktığımız zaman iyi konumda duruyor. Yani eleştirilecek pek bir yanı yok. Evet, güzel ormantik atmosfer ve sizi farklı bir gezegende olduğunuzu hissettiren bir yapı söz konusu. Ama benim en çok beğendiğim noktalardan bir tanesi, yapımcıların söylemiş olduğu şöyle bir söz var ve bunu zaten oynanış videolarında siz de fark edeceksiniz. Bildiğin gibi Evolve'da savaşacağımız canavarlar da yine yapay zeka tarafından değil de oyuncular tarafından yönlendiriliyor. Ve yapımcılar diyor ki, oyun alanını biz geliştirirken sadece yerde giderken bu jetpackleri kullanarak havaya yükselip elektrik atan sadece insan askerleri düşünmedik. Ve yaratıklar olarak oyuncuları da düşündük diyorlar. Ve oyun alanında işte dağlara, tepelere, ağaçların üstüne, kayaların üstüne falan çıkabildiğiniz bir yapı oluşturulmuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü şöyle bir şey olacaktı. İnsanlara yönelik olsaydı, eğer tek taraflı düşünülmüş olsaydı biraz tek düzelik olacaktı. Ama burada işte kayanın üstüne çıkıp insanların geçmesini bekleyip arkalarından dolanabiliyorsunuz veya farklı yerlere, gölgelere saklanabiliyorsunuz. Böyle ufak stratejik oynamalar yapmışlar harita üzerinde ki böyle bir oyun için çok gerekliydi, böyle bir şey yapılması lazımdı. Ben çok heyecanla bekliyorum. Çok fazla böyle şeyler çok hoşuma gitmedi açıkçası. Silahlardan çıkan böyle ışınlar cıvı cıvı falan pek hoş olmamış ama onun dışında oyun mantığı çok hoş gözüküyor şu anda.
Ya bu mantık her zaman güzel görünüyor. Videolarda özellikle çok güzel görünüyor.
Tabii ne zaman ki oynamak lazım.
Kontrolere geçiriyorsun ayak kırıklığı yaratabiliyor. Çıkıp denemeden ben açıkçası bir şey bir yorum yapmak mesela istemiyorum.
Bugün Titanfall'u biraz oynadık. Betasına gittik.
Ben görünce şöyle.
Mesut görsel olarak çok beğenmedi evet. Ki gerçekten de görsel anlamda Call of Duty'den hallice diyebileceğimiz yani. Bir yapıda. Ama oyunun içine o kadar güzel şeyler eklemişler ki mesela Smart Pistol diye bir şey var. Uzaktaki bir düşmana hedeflediği zaman pistolu o hafif mesela hedefinizden sağ kaysa bile ateş ettiğinizde Wanted filmini hatırlıyor musun?
Kavis
alıyordu. Kavis alarak ilerliyor falan mermiler. Daha hızlı bir oynanış olması açısından böyle bir şey eklemişler. Ya bu tarz yenilikçi yapılar falan da var. Dediğim gibi yani mutlaka sadece görselliğe bakarak veya sadece oradaki oynanışa, trailer'daki oynanışa bakarak aldanmamak
karar
lazım.
Vermek
ve mutlaka
zor.
Kendi elimizde bir en azından demosunu oynamak lazım diye düşünüyorum.
Evet öyle. Teknoloji tarafında birkaç tane aktarmak istedim. Kısa haberim kaldı benim de. Emo Spark isimli bir cihaz. Emo'lu ben de çağrışım yaptı bilmiyorum ama Emotion'dan geliyor tabii ki. Emo Spark arkadaşlar evinize koyacağınız bir yapay zeka modülü. Aslında Android tabanlı bir bilgisayar ama bunu pazarlayan adamlar öyle bir pazarlıyorlar ki sanki bu gelecekteki uzay yolundaki işte bilgisayar hazır olmuş gibi. Tam olarak yapabildikleri ve anlatılanlara baktığımızda uçuk. Yani gerçekten bir an evvel piyasaya sürmesini ve test etmeyi istiyorum. IP kameralardan sürekli olarak cihaz sizi izliyor ve suratınızdaki şekilden, duruşunuzdan, hareketlerinizden tam olarak sizin ruh halinizi anlıyor ve ruh halinize uygun önerilerde bulunuyor. Mesela videoda çok değişik durumlar var. İşte adam oturmuş sıkkın sıkkın duruyor. Diyor ki kendini iyi hissediyor musun diyor. Sana müzik açmamı ister misin falan filan diyor. O da diyor ki ya bir müzik iyi olur gerçekten diyor. Çat diye sistem müzik açıyor. Mesela adam oturmuş tabletinde böyle bir şeylere bakıyor. Diyor ki arkadaşın diyor David diyor Facebook'ta diyor çok güzel bir video paylaştı diyor. Sen bayağı da diyor like aldı diyor. İzlemek ister misin diyor. Göstereyim mi sana bunu diyor. Adam göster tabii merak ettim diyor. İşte gösterirken bu sırada yanına bir başka arkadaşı geliyor adamın. Spark diyor ki ona merhaba hoş geldin diyor. Ben bilmem kim diyor. Tanışıyorlar beraber filan bilgisayarla.
Yani biraz şey var tamamen duygusal bir bağ kurma olayı var makineyle herhalde.
Var bir de böyle sürekli bir kamera size bakıyor böyle
şey
IP kamera
ya,
falan.
Suratın yine turşu satıyor hayırdır ne oldu? Patron maaşı zam yapmadı
bir
ya.
Bir şey öyle filan olabilir. Bir de mesela mutluluk derecenize bakıyor. Eğer yaptığı eylem sizi mutlu ettiyse yani doğru bir iş yaptığını anlıyor. Eğer etmediyse alternatifler sunuyor.
Ya arkadaşlar gidin evlenin hanımınızla böyle bir hayat yaşayın.
O, zaten, o size soruyor zaten neyin var bey diye.
Var, ne yaptın bugün ne ettin niye suratı turşu satıyor falan filan diye. Hiç gerek yok böyle makinelere falan. Yani bunu gayet de organik bir şekilde insan hayatında yaşamak varken niye ben makineyle yaşayayım abi yani. Niye yani böyle
şey aslında yaşayayım? Tamam güzel bir konuya değindin yani.
Ya değil mi?
Ne oldu bir bey daha, diye kesin sorar yani.
Şimdi yani bütün gün olanı eşine anlatıyorsun falan ya şu oldu bu oldu falan diyorsun. Bir de bu makine soruyor. Hayırdır ne oldu?
Hayırdır ne oldu? Bir şey oldu.
Şunu ağzına vuracağım bir tane falan gibisin.
Böyle bir cihaz geliştirmişler. Bana biraz atmosfer geldi. Bilmiyorum hani.
Bu kadar etkileşimli olursa ilerleyen dönemler için mesela bunu bir robota senkronladıkları zaman bayağı bir artık.
Zaten tamam şöyle bir durum var. İyi bir konuya değindim. Ben de unutuyordum az daha belirtmeyi. Şimdi bu çeşitli robot iletişim sistemleri var. Biliyorsun çıktı telefonlardan falan işte küreyi hareket ettiriyorsun evin içinde falan oynuyorsun. Bu sistem onları da destekliyor. Mesela çocuğun robotu var yerde. Ya diyor robotundan biraz oynayabilir miyim diyor çocuğa. Sistem yapay zeka. Çocuk tabii oynayabilirsin diyor. O da başlıyor topu hareket ettirmeye. Teşekkür ederim diyor. Çok mutlu oldum bu robotu oynatınca. Diyor. Kendi kendine evde robotu gezdiriyor
falan. Peki şöyle bir şey. Çocuk müsaade etmeseydin ne olacaktı? Işın tabancasını çiçeği koyuyor.
Şu kapının arasına geldi. Sıkıştıracağım seni falan diye.
Zıt üstüne gidiyormuş. Ezmeye çalışıyormuş çocuk.
Aslında çalışsak değişik bir şey duruyor ama dediğin gibi evlen gitsin diyorsun.
Ya abi ne gerek var ya. Zaten ilerleyen dönemlerde organiğine sahip oluyorsun.
Bir diğer akıllı cihazda The Dash isminde bir kulaklık arkadaşlar. Bu kulaklık çok özel bir kulaklık. Bluetooth bir kulaklık ama çalışabilmek için telefona ihtiyacı yok. Tek başına çalışabiliyor. Diyeceksiniz ki akıllı özellikleri nereden geliyor? Bu kulaklık arkadaşlar aslında bir izleyici sensör aynı zamanda. Sizin kalp atış hızınızı, işte kan akış hızınızı, heyecanınızı, vücut sıcaklığınızı, her şeyi aynı zamanda ölçüyor nerede olduğunuzu ve bunları kayıt altına alıyor. Ve bunları size bildirebiliyor işte kalp atışın şu durumda, heyecanın şu durumda, ilerliyorsun, performans şu oldu, şu kadar yolu kat ettik falan diye de koşu sırasında size geri bildirim yapabiliyor mesela bu kulaklık. Ve içerisinde 4 GB'lık bir hafıza var. Bu hafızaya da MP3 atıyorsunuz. Müzik dinlerken yolda hani bu verileri cep telefonu olarak ulaşabiliyorsunuz. Kulaklık bu arada sesli olarak size bunları söylüyor. Hani şuraya kadar geldik, performansın şu noktaya geldi vesaire tarzında. Cep telefonu iletişim kurarsanız da tabii ki programından bu verileri oradan kontrol edebiliyorsunuz. Ama bana pil süreleri biraz garip geldi. Mesela müzik dinlemezsen 4 saat boyunca bu senin vücut hareketlerini takip edebiliyormuş. Müzik dinlersen süre 3 saate dönüyormuş takiple müzik. Ya sürekli yani, şarj etmek gereken bir sistem
yani. Bir şey geldi benim aklıma mesela. Hani normal bir kulaklık taktığın zaman bir tanesi koşarken falan düşebiliyor. Hadi bir yere yetişmeye çalıştın, bir tanesi düştü. Kaç 100 euroluk alettir kim bilir bilmiyorum.
Öyle yani bir
düştüğünde onu yerden bulacaksın abi.
Düşmüyor diyor
abi
ama.
Bu teknolojik aletleri günlük hayatta kullanırken düşünmek lazım. Sadece böyle süper ya benim nabız atışım falan şey yapıyor falan.
Yani hadi düşerse gerçekten zor.
Yetişmeye çalışırken falan hayal et.
Hayatı bu da. Yetişip otobüste zaten.
Otobüsün içinde düştüğünü hayal et bir de böyle artık ara dur.
Zor tabii. Kulaklık çünkü kulak için düşmeye de müsait gibi duruyor ama tabii ki geliştiricileri düşmez diyorlar. Bu arada kulaklığın çok değişik fonksiyonları var. Benim en çok hoşuma giden fonksiyonu ise bu kulak kemikleri üzerinden sesini algılayabiliyor. Ve mesela sen de takıyorsun, ben de takıyorum. 10 metreye kadar telsiz gibi konuşmalarımız birbirimize gidiyor filan. Hani bu
gayet
hoş bir özellik.
Evet.
Şimdi kulak içi bir kulaklık doğal olarak diyeceksiniz ki dış sesleri izole ediyor. Evet, pasif izole etme özelliği var. Gürültüden sizi kurtarıyor ama ya dışarıdan bir şey duymak isterseniz üzerindekini aktif ediyorsun. Bu sefer dış sesi duyuyorsun.
Anlaşıldı, tamam hesap.
Yani öyle değişik bir olay var. Garip geldi yani. Bu özellikleri iyi. Benim en çok hoşuma giden özellik değil mi? Şu walkie talkie özelliği. Böyle karşındaki
evet,
arkadaşından haberleşme.
Evet, o benim de hoşuma gitti. Mesela burada ofiste otururken Mesut iki çay.
Çok işe yaramaz o da.
Ya, çay istemek için şeyler aldı. Vardır ya. Onun artık teknolojik hali.
Yeni kahveci versiyonu diyorsun. Son haberimiz de çok enteresan. Hangi üniversitede? Florida Uluslararası Üniversitesi. Bir cihaz geliştiriyor şu anda. Hatta eski bir ordu çalışanından 20 bin dolarlık da bir bağış almışlar. Çalıştırmaya, geliştirmeye devam ediyorlar. Oculus Rift ile kontrol edilen ve sakatlanmış, artık iş göremez halde olan polislerin tekrar meslek hayatına dönmelerine yardımcı olacak bir robot üstüne çalışıyorlar.
Robocop.
Değişik bir şey. Tam Robocop değil bu. Uzaktan kontrol edilen bir robot. Robocop'un kötü versiyonu.
Niye?
Hani vardı
kötü.
Öyle.
Ha, anladım.
O da uzaktan aslında kontrol ediliyordu. Robocop çünkü bakma daha insansı özellikler
taşıyor. Biraz duygusal şeyler giriyordu.
Evet çünkü insan yani aslında yarısı. Bunda insan evde oturuyor. Oculus Rift'i takıyor. Robotun içinden görüyor böylece. Kafa hareketlerine robot tepki veriyor ve el hareketlerine falan robot hareket ediyor.
Yani bir güvenlik görevlisi Allah vermesin işte bir problem oldu. Yani adam sakat felçli. Kaldı falan çalışamayacak durumda
yani
ama.
Belden aşağısı tutmuyor mesela.
Bu robotu kullanarak
tabii
yine görevini yerine getirmeye
çalışacak. Hizmet yapabilecek. Bana daha çok aslında bu yani normal sivil hayatta değil de alışveriş merkezlerine daha çok kullanılabilecek. Sivil hayatta yine pardon yani sokakta değil. Alışveriş merkezlerine daha çok kullanılabilecek bir teknoloji gibi geldi. Biliyorsun engelli vatandaşlarımız böylece iş bulabilirler orada çok rahat bir şekilde güvenlik görevlisi olarak. Robotla da oturdukları yerden gidip her şeyi kontrol edebilirler.
Ya eli kolu falan da var herhalde bunun.
Tabii
yani,
canım tekerlekli eli kolu olan bir robot. Hop böyle her şeyi uzanıyor, müdahale ediyor.
Ben sadece gözlemci olarak böyle etrafta tur atan bir şey zannettim.
Yok bu her şeyi de kontrol edebilen bir robot daha. Oldukça da orijinal bir durumu var. Umarız geliştirilir ve insanlığın önünü açar.
Evet, engelli insanların da çalışmasına yol açar. Evet, benim bir büyük haberim var. Ondan sonra kısa kısalara geçiş yapacağım. Büyük haberimiz zaten az önce bahsettiğimiz Ocak ayı satışlarında PlayStation 4'ün Amerika'da Xbox One satışlarını ikiye katlaması durumu. Ki Amerika'da hatta dünya genelinde PlayStation 4 biliyorsun şu anda sıkıntı yaşıyor. Yani üretim sıkıntısı yaşıyor, yetiştiremiyor. Bu halde İkiye katlamış durumda.
Biz buna değinmiştik Talha ama biliyorsun. Ne demiştik? Birçok yazı var bu konuda. Hatta sektörün önünde gelen analiz şirketlerinin aynısını söylüyordu. İnsanlar PlayStation 4 bulamadıkları için Xbox One alıyorlar. Şu anda sırada bekleyen birçok insan var. PlayStation 4'ün üretim sorunu çözülürse patlama yaşayacak deniyordu.
Ki şöyle baktığımız zaman arkadaşlar PlayStation 4 Kasım ayı çıkış zamanında Amerika'da 1 milyon 140 bin adet satmış durumda. Aynı şekilde baktığımızda Xbox One'a 909 bin satmış. Son rakamlara geldiğimizde Ocak ayında geçtiğimiz Ocak ayında 296 bin adet PlayStation 4 satılmış ve 143 bin adet neredeyse yarısı kadar Xbox One satılmış durumda ve karşılaştırma yapıldığında %84'lük bir düşüş yaşanmış Xbox One satışlarında. Onu bir gazla alanlar aldı, gerisi kaldı. Gerçekten de ilginç çünkü baktığımız zaman her zaman için Xbox One'ın biz Amerika için geliştirildiğini, bu televizyon özellikleriyle birlikte Amerika'ya özgü bir konsol olduğunu, bir eğlence cihazı olduğunu söylüyorduk. Buna nazaran ki Xbox One'ın çıkış oyunları bence PlayStation 4'ten daha iyi, çok daha ilgi çekici oyunlardı. Buna nazaran PlayStation 4'ün daha fazla satmış olması gerçekten de ilerleyen dönemler için Microsoft açısından sıkıntılı gibi gözüküyor.
Zaten Microsoft tarafında yeni CEO'nun Xbox'ı elden çıkartma planları içinde olduğu konuşuluyor. Çünkü iş tarafından geliyor ve Xbox Microsoft için zarar eden bir kısım hala. Hala da oradan para kazanmayı öğrenemediler. Hep Sony yılların konsolcusu. Bu işi çoktan çözdü aslında. PlayStation 3'te yaptığı bütün hataları da 4'te düzelterek aslında oyun severlerin karşısına gerçekten çok güçlü çıktı.
Yani zaten sen de daha önce belirtmiştin. bu şeyi adını sen getir, daha fazla satma oranının yükselme,
evet, insanların bulamadığı falan, için hani
olduğunu falan belirtmiştin. Mesela Türkiye'de bile alamadığım için ben bir acaba gidip Xbox One mı alsam, yeni nesil heyecanımı orada mı törpülsem
vesaire falan diyorum. Çok enteresan. Türkiye'de Sony resmi olarak satıyor PlayStation 4'ü ama PlayStation 4 yine yok. Amerika'da yine olduğu gibi ama Xbox'tan istediğiniz yerden bulabiliyorsun.
Evet, biraz daha bulabiliyorsun. Kesinlikle.
Ve fiyatlar da tabii ülkemizde bu arada uçmuş durumda. Taha, geçen hafta konuştuk mu tam olarak hatırlamıyorum. Sana mı anlattım ama bir resim vardı. Onu da ekranlara getirmek istiyorum. Bu resimde şöyle bir olay var. Xbox One için biliyorsun Microsoft'un bir kampanyası var. PlayStation 3'ünü getir $100 indirim kazan,
evet,
diye.
Ha evet evet. O...
Sony tarafında ise kullanıcılar bir çalışma yapmışlar. Şöyle diyorlar, PlayStation 4 al ve PlayStation 3'ün sende kalsın.
PlayStation 3'ün
zaten $100 daha ucuz.
Çok akıllıca ve zekice hazırlanmış bir fotoğraftı, bir montajdı. Ben de görünce bayağı bir güldüm yani.
Yani o yüzden gitti. Satışların yüksek olmasın ama $100 fark var, daha güçlü bir konsol. Gerçekten aslında değiyor yani.
Evet, kesinlikle. İstersen buradan kısa kısalarımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar, Fallout 4'ün Boston'da geçeceğine dair çok önemli bilgiler yayınlandı. Ancak bunlar hala dedikodu seviyesinde ve yapımcısının Obsidian olacağı söyleniyor ki şu aralar yapımı tamamlanmış olan South Park oyununun RPG'siyle karşımıza çıkacaklar. Bir diğer haberimize geçtiğimiz zaman GTA 5'in CEO, Rockstar'ın CEO'su daha doğrusu GTA 5 ile ilgili bir açıklama yaptı ve müşterilerimizin olduğu her platforma GTA 5'i çıkaracağız dedi. PC oyuncuları rahat olsunlar ancak sabretmeleri gerekiyor. Ancak bir de şöyle bir şey var, acaba ilerleyen dönemlerde mobil platformda görebilir miyiz? Şimdi baktığımız zaman San Andreas zamanında PlayStation 2 idi. Şimdi bugün tabletinde falan oynayabiliyorsun.
Evet, doğru.
Öyle bir dönem gelir mi sence? İlla ki gelecek.
Gelecek, mutlaka gelecek.
Yani GTA 5'i tablette hayal bile edemiyorum.
Yani.
Enteresan olacak.
Ama bir diğer o zamanlar acaba tatmin edecek mi seni grafikte?
Evet, öyle de bir durum söz konusu. Bir diğer haberimiz Call of Duty cephesinden geliyor arkadaşlar. Treyarch ve Infinity Ward ekipleri biliyorsunuz ayrı ayrı Call of Duty oyunları yapıyorlar zaten. Bu ekibe bir tanesi daha eklendi. Activision Sledgehammer Games'i de Call of Duty'nin yapımcı ekibine dahil etti. Ve bununla birlikte ne oluyor? Her sene bir yapımcı bir Call of Duty oyunu çıkaracak. Yani fazla yorulmayacaklar arkadaşlar. Infinity Ward bir oyun yapacak. 3 sene bir sonraki oyunu geliştirmeye çalışırken Sledgehammer bir tane yapacak. Ardından işte Treyarch bir tane
daha
yapacak.
Daha büyük sıçramalar görebiliriz belki.
Zaten şey demişler işte, bir sonraki Call of Duty oyununda inanılmaz grafikler sizleri bekliyor falan demişlerdi. Ghost'ta da öyle bir muhabbet,
evet,
döndü ama sonra bul karayı al parayı o hesabı oldu yani. Hiçbir şey değişmedi ama umarız ilerleyen dönemlerde değişir. Ubisoft kanadından bir açıklama geldi. Gelirlerinin %90'ının konsol oyunları üzerinden olduğunu söylediler. PC oyunculuğunun halen gerekli sıçramayı yapamadığını görüyoruz ama umarım Division'ın çıkışıyla birlikte, Titanfall çıktı, Witcher 3 çıkacak. Bu tarz oyunların PC oyunculuğunu ya bilmiyorum yani.
Titanfall bile o kadar garip ki aslında PC odaklı, biliyorsun. FPS'den de ilk PC'nin akla gelmesi lazım. Ama Titanfall'da bile herkes Xbox One'u konuşuyor. Acaba Xbox, evet, One mı alıp oynasak diye. Çünkü konsolda oyun gerçekten çok keyifli ya.
Ya şöyle bir şey var mesela.
Bir oyun ortamı var.
Bunu sonuçta daha önce bağımsız programında da dile getirmiştim. Octodad diye bir bağımsız oyun vardı ve yapımcısı şöyle bir şey demişti. Biz bu oyunu yıllardır PC'ye geliştiriyoruz. Hani bilinen bir oyun, bağımsız oyunlar cephesinden. Kimse ilgi göstermedi. Biz ne zamanki oyunu PlayStation 4 için duyurduk, millet ooo süper oyunmuş ya falan filan dediler dedi. Yani eğer isminizi duyurmak istiyorsanız ve iyi satış rakamlarına ulaşmak istiyorsanız konsol tek çözümmüş dediler. Son haberim de Skype ile ilgili. Skype'ın 6.09 sürümü problemli ve oyun esnasında oyun performansınızı ciddi derecede etkiliyormuş arkadaşlar. En güzeli Skype'ı kaldıracaksınız ve 6.13 olan yeni sürümünü yükleyeceksiniz. Bu sorun da ortadan kalkmış olacak.
Evet, yine ikisi birin sonuna geldik ve sürpriz bir videoyla kapanışımızı yapıyoruz. Geçen hafta unutmuşuz.
Öyle mi?
Evet, eleştiriler.
İki tane koyalım bu hafta.
Yok, iki tane de çok uzun olur. Can sıkıcı olur. Tadında olsun. Yine bir tane videoyla kapanış yapıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Evet, sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Bir, evet, sonraki hafta görüşmek üzere.
Tahıyı affedin, arada yapabiliyor. Yani ben biliyorsunuz. Hoşçakalın.